Ayrım 6.
Kızın yaşı küçük, kimsesi de olmadığı için memurlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Öbür kadınları, kocaları, anaları, babaları, sevgilileri, çalıştığı evlerin patronları gelip teslim almışlardı. Memleketine göndermek lazım. Son karar bu oldu. Posof'un Kars'ın ilçesi olduğunu, Kars'ın da yurdun en doğu sınırında olduğunu öğrenmeyen kalmamıştı. Ahlak zabıtası şefi, belediyeye bir tezkere yazın dedi. Elinden böyle birçok hadiseler geçmiş olan tecrübeli memur dosyadan çıkardığı örneklere bakarak şöyle bir tezkere yazdı. İstanbul Belediyesi Yüksek Riyasetine. Özeti, randevuhanede uygunsuz bir vaziyette derdest edilen, henüz sünnü rüştüne vasıl olmamış bir kıza yapılacak muamele hakkındadır. Randevuhane ve genel ev sermayelerinden haraç almakla geçiren yağsız Recep namıyla maruf bir sabıkalının ihbarıyla sabıkayı mükerrere eshabından Sosyete Neriman'ı Şişli Kebaplı Sokak Mambo Apartmanı 3. katında gizlice işletmekte olduğu randevu evine 3 Ağustos 1946 gecesi saat 00.15'te ve komiser Hüdayi Canalar'ın idaresindeki 3 numaralı zabıtayı ahlakiye ekibi tarafından yapılan ani bir baskın neticesinde randevuhane derunundakilerin hiçbirinin firarına meydan ve aman verilmeden 4 çift ile bir tek kadın gayet uygunsuz bir durumda ve bir vaziyeti gayri ahlakiyede ve gayri meşru bir şekilde derdest edilmiş olup bunların sabıka defterlerine kayıtları işlendikten sonra Emrazı Zührevi Hastanesi'ne sevkleri yapılmış idi. Ancak bunların içinde asıl adı Bağda Gül olup namı diğer olarak piyasada Leyla adını kullanan, henüz sinni rüştüne vasıl olmadığı anlaşılan 14 yaşındaki bir kızın ailesine teslim edilmek üzere memleketi olan Kars vilayetinin Posof kazasına gönderilmesi için bir polis refakatinde ve muhafazasında harcı rahının düdülmem ne tüzüğünün mahsus maddesine tevfikan verilmesi hususunda yüksek emir ve müsaadenizi derin saygılarımla arz ve rica ederim. Şef yazıdaki iki daktilo yanlışını düzeltti. M yerine S yazılmış. Mambo apartmanı, Sambo apartmanı olmuştu. İki kelime arasına bir de virgül yerleştiren şef, üst makama giden evraka niçin dikkat etmiyorsunuz dedi. Müsbetliği yapan memur biraz kızdı. Orada virgülün hiç münasebeti yoktu ama sesini çıkarmadı. Müdür öbür yazılar arasında bunu da imzaladı, kayda gitti. Asıl adı Bağda Gül olan Posoflu Leyla koridorda bekliyordu. Akşam oldu, memurlar gidiyorlardı. İlgili memur, bu kızın evrakı ne oldu diye sordu. İmzaya gitti. Hastaneden çıktığının 3. günü akşam paydosunda Leyla yine koridordaydı. Nöbetçi amir, ne bekliyorsun kızım diye sordu. İlgili memur, randevu evinde yakalandı dedi. Evrakını yazdı, kayda gitti. Memleketine gönderilecek. 10 gün oldu. Leyla'ya iyi kalpli memurlar yemek veriyorlar. Kız da oradaki ufak tefek hizmetleri görüyordu. Epey iş de öğrenmişti. Şubelere, kısımlara evrak götürüp getiriyordu. Bütün memurların adını öğrenmişti. Çay, kahve, gazoz söylüyordu. Ne oldu bu Leyla'nın işi? Gönderdik, cevap bekliyoruz. Leyla, git Tahsin Bey'e söyle. C dosyasındaki Marika Marikopoulos'un evrakını çıkarsın, al gel. 2 hafta geçmişti. Aceleci bir memur. Tekit yazalım dedi. Leyla'nın yazısına cevap gelmedi. Belediyeye Leyla'nın işi 3 kere hatırlatıldı. Leyla'nın koridora gelişinden 1 ay sonra bir memur, müjde Leyla dedi, senin evrakına cevap geldi. Gelen cevap şöyleydi. Falan tarihli filan sayılı yazıya cevaptır. İlişik 3 yazınızla mağruf randevuculardan Sosyete Neriman Hanım'ın evinde uygunsuz bir vaziyette bulunduğu esnada suçüstü olarak tarafınızdan derdest edildiğini bildirdiğiniz 14 yaşındaki ve henüz maalesef sinni rüştüne bile vasıl olmamış bulunan Bağda Gül, namı diğer Leyla'nın bir muhafız polis memuru refakatinde memleketi olan Kars vilayeti şarkiyesinin Posof kazasına kadar izamı için belediyemiz bütçesinden harcırah istendiği anlaşılmıştır. Her ne kadar tüzüğünün M faslı K bendi 4. maddesi bu kabil düşkünlerin belediyeler marifetiyle memleketlerine kadar gönderilmesine amirse de yine tüzükü meskûrun 10. maddesi H fıkrası bu nevi eşyasın ancak bir belediye hududundan mücavir vilayet belediye hududuna kadar gönderileceğini sarahaten amir bulunmaktadır. Binaenaleyh Merkume'nin İstanbul Belediye Hudutları haricine çıkarılarak İzmit Belediyesi'ne teslimini, ondan sonraki işlemin de İzmit Belediyesi'ne aidiyeti cihetiyle Leyla'ya gereken muamelenin oraca tezekkür edileceği anlaşılmıştır. Ancak her ne kadar İzmit Belediyesi hududuna kadar sevk işi belediyemize terettüp ediyorsa da son günlerde fazla sayıdaki düşkün ve kimsesizlerin memleketlerine gönderilmek üzere İzmit hududunda bırakılmaları hasebiyle belediyemizin bu gibi hayır işlerine ayrılmış bulunan tahsisatı tamamen sarf edilmiş bulunduğu cihetle Sosyete Neriman Hanım'ın randevuhanesinde gayri meşru bir şekilde cürm-ü meşhut edilen Bağdagül, namı diğer Leyla'nın İzmit Belediyesi'ne teslim edilmek üzere vazifeten İzmit'e gidecek olan bir memura veya namusuna güvenilir bir şahsa tefrik edilmesini rica ederim. Leyla İzmit'e vazife ile gidecek bir memurun çıkması için 4 gün daha bekledi. Sonra İzmit Belediyesi'ne bir yazı yazıldı. Bu yazıda Bağdagül'ün Sosyete Neriman'ın evinde nasıl ve ne şekilde, hangi saatte ve ne vaziyette yakalandığı, sonra yapılan bütün işlemler anlatılıyor ve şöyle deniliyordu. Adı geçen Leyla'nın tarafınızca tesellüm edildiğinin bildirilmesini rica ederim. Leyla'nın ayrılması üzüntülü olmuştu. Ona herkes o kadar alışmıştı ki, bu ayrılış Leyla için de acı oldu. Leyla bir tomar evrakla birlikte İzmit Belediyesi'ne teslim edildi. Belediye jandarma komutanlığına gönderdi. Leyla ödeneğin çıkması için orada 15 gün bekledi. 15 gün sonra Leyla'nın İzmit hudutlarından çıkarılarak Bilecik hududunda bırakılması için belediyeden ödenek çıktı. Bir jandarma ile Bilecik'e geldi. Bilecik'te 1,5 ay kaldı. 5 jandarma karakolu dolaştı. Leyla'nın evrakı çoğaldığı için daha o yola çıkmadan önce postayla yollanıyordu. Bir büyük dosya halindeki evrakı Eskişehir Belediyesi'ne gelmişti. Ama kız ortalarda yoktu. Bütün belediye memurları İstanbul'da Sosyete Neriman'ın evinde ahlak zabıtasının gece saat 00:15'te yaptığı ani ve nagihani bir baskınla gayetle uygunsuz bir durumda yakalanan Bağdagül, takma adıyla Leyla'yı merakla bekliyorlardı. Onu karşılamak şansı bir gece nöbetçi olan memura düşmüştü. Eskişehir Belediyesi'nde de düşkünleri yerlerine göndermek için ödenek yoktu. Ödeneğin çıkması için kız belediyede bekledi. Ödenek çıkınca jandarmaya teslim edildi. Jandarma kadrosu zaten dardı. Onun için Leyla karakoldan karakola teslim ediliyor, bu surette jandarmaların işleri kolaylaşıyordu. Sosyete Neriman'ın evinde yakalandıktan 6 ay sonra Ankara Belediyesi'ne teslim edilmişti. Ankara'dan Kırıkkale'ye gönderildi. Kırıkkale'den Çorum'a mı yoksa Yozgat'a mı gönderileceği hakkında şüpheye düşüldü. Yolun doğrusu Yozgat'a göndermekti ama Çorum'da da gayet iyi ve Leyla'yı çok merak eden bir arkadaş vardı. Leyla bir vilayetten öbürüne gitmeden günden güne şişen evrakı kendisinden önce gidiyordu. Yalnız evrak değil, mektuplar da gidiyordu. Bazısı daha iyi konulsun diye kızın eline tavsiye mektupları bile veriyordu. Kayseri Belediyesi'nden Yozgat Belediyesi'ne telgrafla şöyle bir yazı gelmişti. Falan tarihli filan sayılı yazınızla geçen sene Haziran ayının 3. gecesi İstanbul'da Şişli semtinde Sosyete Neriman Hanım'ın işletmekte olduğu randevuhanede ahlak zabıtası tarafından çok münasebetsiz ve gayetle gayri ahlaki bir uygunsuz vaziyette yakalanarak memleketine gönderilmek üzere belediyemize teslim edileceği bildirilen ve henüz sünn-ü rüştüne bali olmamış bulunan Bağdagül namı diğer Bayan Leyla'nın evrakı geleli 3 ay olduğu ve kendisine buraca tarafımızdan yapılacak muamelenin hazırlığı itmam edildiği halde henüz kendisi vilayetimizin hudutları dahiline girmemiş ve hakkında bugüne kadar hiçbir malumat da maalesef alınmadığından Bayan Leyla'nın halen nerede ve hangi vaziyette olduğunun acilen bildirilmesini rica ederim. Bu telgrafa Bayan Leyla'nın Kayseri yoluyla değil, Amasya yoluyla kuzeyden gönderildiği, binaenaleyh Leyla'ya ait evrak dosyasının Amasya Belediyesi'ne gönderilmesi gerektiği cevabı veriliyordu. Kayseri Belediyesi buna fena halde kızdı. Normal olarak yolun Kayseri'den geçmesi gerekirken, Leyla'nın kuzey yönü seçilerek her ne sebebe mebni ise Amasya'ya gönderilmesi, belediye bütçesinden fuzulen sarfiyata sebep olunduğundan, kızın derhal Kayseri'ye gönderilmesi isteniyordu. Karşılıklı yazışmalar epey sürdü. İş daha yüksek makamlara şikayete kadar gitmeden önlendi. Leyla Kayseri Belediyesi'ne teslim edildi. Kayseri'ye geleli henüz 2 ay ancak olmuştu ki Sivas Belediyesi üst üste Leyla'nın akıbetini sormaya başladı. Daha muamelesi ikmal edilmemişti. Muamelesi tamamlanıp belediyeden de yolluk çıktıktan sonra jandarma ile Sivas'a yollandı. Sivas'tan Erzincan'a, oradan da Erzurum'a gitti. Erzurum'da yollar kardan kapandığından öbür illerdekinden daha çok bekledi. Tam Kars'a gönderileceği gün Leyla ortadan kayboldu. Bütün illerin belediyeleri birbirine girdi. Daha sinni rüştüne vasıl olmamış zavallı bir kızcağızı İstanbul'daki sefalet yuvalarından kurtarıp Posof'taki ailesine teslim edememişlerdi. Leyla Erzurum'da kayboluşundan bir hafta sonra İstanbul'da yine Sosyete Neriman'ın yeni açtığı bir randevu evinde ahlak zabıtası tarafından yakalandı. Kaydı yapıldıktan sonra ahlak zabıtası şefi bir memura, belediyeye yazın da ödenek isteyin, memleketine gönderelim dedi. Leyla, yo dedi, beni bir yere gönderemezsiniz. Sünni rüştüme vasıl oldum artık. 18 yaşındayım. Çabuk vesikamı verin de gideyim. İstediğim yerde serbestçe çalışayım. Noel Baba tutuklandı. Meryem Ana'nın evinden sonra Noel Baba'nın evi de ülkemizde bulundu. Turistler hala yurdumuza gelip kazıklanmamakla direnirlerse, o zaman bize paçaları sıvayıp Havva anamızla Adem babamızın evini bulmak düşüyor. Noel Baba hiçbir yılbaşına bizim eve uğramaz. Dağ yürümezse aptal yürür derler. O bizim eve gelmezse ben onun evine giderim. Posta idaremizin çıkardığı Noel Baba pullarının üstündeki resme baka baka Antalya'da bir hayli dolaştıktan sonra Noel Baba'nın evini buldum. Kendimi tanıtınca Noel Baba, ben de biraz sonra çocukların hediyelerini dağıtmaya çıkacaktım, iyi ki geldin dedi. Hazırlığını yaparken bir yandan da anlatıyordu. Çocukları çok severim, yılbaşı geceleri evlerin bacalarından girer, yoksul çocuklara hediyeler veririm. İyi ama Noel Baba dedim, yoksul çocukların hediye falan aldığı yok, hediyeler hep zenginlere gidiyor. Kabahat benim değil dedi, siz dünyanın tersini yüzüne çevirmişsiniz, aranıza karışınca benim de tersim dönüyor. Makyaj yapmıyorsunuz, bizim bildiğimiz Noel Baba'nın göbeğine kadar pamuk sakalları, yine pamuktan uzun bıyıkları, kalın kaşları olur. Eyvah diye bağırdı, demek dünya yüzüne maskara etmediğiniz hiçbir şey kalmadı. Tarihi filmlerdeki artistler gibi demek beni de maskaraya çevirdiniz öyle mi? Vakit gelmişti. Haydi gidiyoruz, gözlerini kapa dedi. Zaten kapalı dedim, açık gözler gözümüzü açmaya fırsat mı bırakıyorlar? Elimden tuttu, bulutların üstünde uçmaya başladık. Bir apartmanın damına konduk. Tam bacanın yanına gelince karaltılar gördük. Bir takım adamlar çift, tek diye bahse tutuşuyorlar, şöyle konuşuyorlardı. Benden çift, benden tek. Çift ise ne vereceksin? Bir ziyafet, ya senden, benden de. Noel Baba, buraya giremeyiz dedi. Ahlak zabıtası bizden önce davranmış. Randevu evini basacaklar. Aşağıda uygunsuz vaziyette çiftler var. Memurlar çift mi, tek mi diye müşterek bahis oynuyorlar. Benden çift diye bağırdım. Noel Baba elimden tutunca beni havalandırdı. Sus dedi, başını belaya mı sokacaksın? Meğer geçen yıl başına Noel Baba'yı da gizli bir evde uygunsuz vaziyette yakalamışlarmış. Başka bir apartmanın çatısına konduk. Noel Baba, hay aksi şeytan diye söylendi. Ne var? Baksana ikinci şube memurlarına, bacadan girip içerideki kumarbazları yakalayacaklar. Üçüncü apartmanın tam bacasından girerken içeriden bir feryat yükseldi. Polis, polis! Ne var diye sordum. Bir adam karısıyla baldızını doğramış, şimdi de kaynatasını kesiyor dedi. Zor kaçtık, hemen yanındaki apartmana geldik. Noel Baba, ne olmuş buraya dedi, böyle aksilik görmedim. Yine ne var? Kör müsün? Polislere baksana, içeride eroin fabrikasını basacaklar. Hediye çuvalları Noel Baba'nın omuzunda, bir türlü bir evin bacasından içeri giremiyorduk. Yeni konduğumuz evin bacasından yukarı bir adam çıkıyordu. Bu ne oluyor diye sordum. Noel Baba, sus dedi, galiba kadının kocası geldi, zampara da bacadan çıkıyor. Bu sefer ne olursa olsun bir evin bacasından girecektik. Noel Baba, kısmet değil dedi, buradan da hırsızlar bizden önce gidiyorlar. Görürlerse elimizdekilerini de alırlar. Noel Baba fena halde kızmıştı. Damların üstünden caddeye inmiştik. O hiddetle konuşuyordu. Bu ne rezalet, bu ne kepazelik. Evlerin bacaları kapılarından çok işliyor. Güven yok mu? Demokrasi nerede? Hani ya hürriyet? Noel Baba kızdıkça kızmış, gittikçe bağırıyordu. Anayasamızın değiştirilmesini isteriz, yargıç güvenliği isteriz, çift meclis isteriz, üniversite muhtariyeti isteriz, halis süt isteriz, çocuk bahçesi isteriz. Noel Baba bağırdıkça etrafımızı kalabalık almıştı. Yedek parça isteriz, nal mıhı isteriz. Bu sırada iki adam Noel Baba'nın koluna girdi. Bir tanesi sordu, 19'lardan mısın? Hayır, hangi partidensin? Hiçbir partiden değilim. Ham, anlaşıldı, biraz bizimle gelin bakalım. Noel Baba yavaşça kulağıma eğildi, fısıldadı. Sen bu çuvalları al dağıt, benim ne zaman döneceğim pek belli olmaz. Noel Baba'yı sivil polisler götürüyorlardı. Arsa. Gazetelerde şu ilan çıkmıştı. İstanbul falanca icra memurluğundan. Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen Beyazıt filanca sokakta 78 metrekare arsa 2-5-956 çarşamba günü saat 16.30'dan 17'ye kadar birinci arttırma muhammen kıymetinin %75'ini bulmadığı takdirde 4-5-1956 cuma günü aynı saatte ikinci açık arttırma suretiyle en çok pey sürene peşin parayla satılacağı ilan olunur. Gazetede ilan edilen gün ve saatte icra dairesi salonu arsayı almak için teminat akçesi yatıranlarla doluydu. Alıcıların hemen hepsi şehrin belli başlı emlakçileriydi. Hepsi de birbirlerini tanıyorlardı, birbiriyle konuşuyorlardı. Yalnız Hüner Emlak Bürosu sahibi İhsan Bey ile Garanti Yapı ve İnşaat Bürosu sahibi Yaşar Bey birbirlerinin amansız rakibi olduklarından çok soğuk selamlaşmışlar, sonra salonun iki başına geçmişlerdi. İnceden inceye birbirlerini süzüyorlardı. Tam saatinde icra memuru bir kere satılacak arsayı şimalen falan yer, şarken filan yer diye parseli ve tapusuyla tarif ettikten sonra icranın tayin ettiği fiyatı bağırdı. 2370 lira. Bir sessizlik sonra bir uğultu oldu. Emlak komisyoncularından biri 80 dedi. Tellal bağırdı. 2380 lira. Arkadan 3000 diye bir ses duyuldu. Tellal tekrarladı. Hüner Emlak Bürosu sahibi İhsan Bey 3000 diyen adama yaklaştı. Arif Bey 200 dedi. Arif Bey dediği adam olmaz dedi. 500 verirsen çekilirim. Tellal 3000, 3000 diye bağırırken İhsan Bey ile Arif Bey de pazarlık ediyorlardı. 400 lira üzerinden anlaştılar. 400 lirayı alan komisyoncu Arif arttırmadan çekilmişti. O zaman İhsan Bey 3100 dedi. İcra memuru bağırdı. 3100 lira. Garanti Yapı Bürosu sahibi Yaşar Bey rakibi İhsan Bey'in en ufak hareketini gözden kaçırmadığı için komisyoncu Arif'e arttırmadan çekilmesi için 400 lira verdiğini de görmüştü. Adamlarından birine göz kırptı. Kendine göz kırpan burnunun ucu alkolik bir morartı ile şişmiş adam 3500 diye bağırdı. İhsan Bey aldırmaz göründü ama oradan başka bir ses yükseldi. 800 bende. Yaşar Bey bu adama sokuldu. Rıza Bey 200 vereyim çekil dedi. Rıza Bey 400'e razı oldu çekildi. 4000. Bu İhsan Bey'in bir adamıydı. Yaşar Bey'in adamı aldığı işaret üzerine 4500 dedi. İhsan Bey ile Yaşar Bey ilgisiz gibi duruyorlar ama birbirlerinin en ufak hareketlerini de gözden kaçırmadan kendi adamlarına önceden aralarında kararlaştırılmış göz, kaş, el işaretleri veriyorlardı. İki büyük rakipten ayrıca araya girenleri bazı İhsan Bey, bazı da Yaşar Bey ellerini havadan üçer beşer yüz lira vererek dışarı çıkarıyorlardı. İhsan Bey çok kızgın, bu sefer kendisi 5000 diye bağırdı. Yaşar Bey 6000 diye cevap verdi. Oysa İhsan Bey mahsustan kızmış görünmüştü. Hesabına göre arsa değerinden çok arttırılmıştı. Maksadı arsayı Yaşar'ın üstünde bırakmaktı. Hem de öyle oldu. Arsa 6000'e Yaşar'da kaldı. Kendisi sağa sola havadan 900 lira vermişti ama böyle şeyler olurdu. Rakibi de hem arsayı pahalı almış hem de etraftakilere 1300 lira dağıtmıştı. Emlakçılar salonu boşalttılar. O zaman İhsan Bey'in aklı başına gelir gibi oldu. Kendisine kazık attı sandığı Yaşar 30 yıllık emlakçıydı. Hiç böyle kurt herif kazık yer miydi? Bunda bir iş vardı ama neydi? Ya arsa istimlak sahasında olduğu için bir yolunu bulup belediyeye 100 bin liraya satacak yahut önünden cadde filan geçecek, şerefiye kazanacaktı. Evet, bu arsayı kaptırmakla mutlaka kazık yemişti. O hırsla rakibinin yazıhanesine gitti, sağdan soldan konuştuktan sonra "Bugün aldığın arsayı bana satar mısın Yaşar Bey?" dedi. Yaşar Bey arsayı almakla kazık yediğini hemen anlamıştı. Onun için bu teklifi fırsat bildi. 10 bin dedi. Pekala. İhsan Bey 10 bin lirayı saydı, kağıt imzalandı. Yaşar Bey o gece uyuyamadı. Bu İhsan denen herifin pazarlıksız mal aldığı şimdiye kadar görülmemişti. Hiç pazarlıksız 10 bini trınk diye saymıştı. Bunda anlayamadığı bir iş olacaktı. Ya arsa fiyatları birdenbire yükselecek ya altın düşecek, mutlaka bir şey olacaktı. Sabahı zor etti, erkenden rakibinin yazıhanesine gitti. Önce havalardan sonra işlerden konuştuktan sonra dün sana sattığım arsayı bana satar mısın dedi. İhsan Bey düşündü, öyle bir fiyat söyleyeyim ki hem herifin niyetini hem de arsanın değerini anlayayım diye geçirdi içinden. Öyle bir fiyat ki Yaşar alamasın. 20 bin dedi. Razıyım, al 20 bin. Vay anasını, yine kazık yemişti. Şimdiye kadar yazıhanesine hiç gelmeyen Yaşar Bey'in bu gelişindeki maksadı anlamalıydı. İki gün bu meseleyi düşündü. Bu Yaşar denen herif iç siyaseti, dış siyaseti, dünya durumunu günü gününe izler, ne zaman gayrimenkul değerinin artacağını, paranın düşeceğini bilirdi. İki gün bunu düşündü, sonra yediği kazığın acısını çıkartmak için rakibinin yazıhanesine gitti. Kahveleri içerlerken, benden aldığın arsayı satar mısın dedi. 30 bin. Trınk paraları saydı. Yaşar Bey 40 bin demediğine pişman olmuştu ama iş işten geçmişti. Bu İhsan denen hergele nasıl da onu kafese koymuştu. Demek bu arsada bir iş var ki herif bir tahtada 30 bini saymıştı. Daha bir defa bile arsayı gidip görmemişti. Acaba arsada tarihi değeri olan bir taş, bir mezar filan mı vardı? Ne olursa olsun kazığı yediği kesindi. Acaba, bir hafta bu acabayı düşündü. Sonunda dayanamadı, rakibinin ayağına gitti. Hoş beşten sonra o arsayı sat bana dedi. 50 binden 50 para aşağı vermem. Al paranı. Bu sefer kazığı yiyen İhsan'dı. 3 gün sonra 80 bine arsayı geri aldı. Daha ertesi günde 100 bine Yaşar Bey'e sattı. Yaşar Bey 100 bine aldığı arsayı 2 gün sonra rakibine 120 bine devretti. En sonunda arsa 180 bin liraya Yaşar Bey'de kalmıştı. İhsan'ın içi içini yiyordu ancak 10 gün dayanabildi. Yaşar'ın yazıhanesine gitti. 200 bin vereyim arsayı geri ver dedi. Yaşar Bey bir müşteri çıktı sattım dedi. Kaça? 250 bine. İhsan Bey sinirden titriyordu. Terbiyeyi, nezaketi, her şeyi unutmuştu. Rakibine alçak diye bağırdı. Öyle arsa hiç 200 bine satılır mı? Madem satacaktın ne diye yabancıya sattın? İşte pekala birbirimize satıyorduk, ikimiz de kazanıyorduk. Yaşar Bey çok üzgündü. Sorma dedi, hiç sorma. Ben o arsayı sana su içinde 300 bine satardım. Bir eşeklik ettim. İhsan Bey, tabii eşeklik ettim dedi. Ben senden 300 bin alır başka bir eşeğe 500 bine satardım. Yaşar Bey, doğru diye cevap verdi. İkimiz de kazık yedik. İşte evlendik. Sevgilim, teklifimi kabul ettiğine o kadar sevindim ki. Göreceksin seni memnun etmek, mesut etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tabii, tabii, ben sözümde duruyorum. Mükemmel bir balayı seyahati yapacağız. Elbette. Tam 3 ay gezeceğiz. Gittiğimiz memleketlerden dostlarımıza kartpostallar göndeririz. Her şey senin istediğin gibi olacak. Önce Avrupa'yı dolaşırız. Roma, Venedik, Milano, Nice, Paris, Berlin. İngiltere mi? Elbette oraya da gideriz. Sonra Amerika. Madem ki sen istiyorsun, 3 ay dünyayı dolaşırız. Bak sana bir şey söyleyeceğim sevgilim. Evet, senin arzun için 3 ay balayı seyahatine çıkacağız. Ama 3 ay çok değil mi? Yok, yine sen bilirsin. 3 ay yerine 1 ay olsa, artan paramızla da kendimize çok güzel bir ev tutsak. Ha, ne dersin? Demek razı oldun. Ah, sen ne şekersin, ne iyi kalpli kızsın. Bak sana ne diyeceğim sevgilim. Ne diye sanki memleket dışına gidiyormuşuz. Balayı seyahatimizi memleket içinde geçirsek olmaz mı? Döviz israf etmemiş oluruz. Yazık değil mi? Önce bir Karadeniz seyahati, arkadan da Akdeniz'i dolaşırız. Vapur gezisi ne kadar da güzel olur. İyi değil mi? Sen bir meleksin sevgilim. Kabul edeceğini zaten biliyordum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu zamanda seyahat çok zordur. Vapurlar kalabalık, denizde dalgalı olur. En iyisi gel seninle bir hafta Bursa'da kalalım. Olmaz mı? Öyle değil mi? Hem daha güzel, hem ucuz, hem de rahat. Ah sen altın kalplisin. Sen dünya yüzüne gelmiş bir meleksin. Sevgilim sanki ne diye otellerde sürüneceğiz. Oraya vereceğimiz parayla sana en pahalısından bir broş alırım. Ha? Daha iyi değil mi? Nasıl? Fikrimi fevkalade bulmadın mı şekerim? Ya nasıl istersen. 5 bin lira mı? İstersen 10 bin liralık olsun. Seyahat, otel, motel bunlar geçer gider. Öbürü hiç olmazsa maldır kalır. Tabii tabii sen zaten dünyanın en akıllı kızısın.